Hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bugün ekonomi ve siyaset konuşacağız. Çünkü ekonomi zaten hepimizin bildiğiniz gibi gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Son günlerde özellikle. Konuğumuz da tabii bir ekonomi uzmanı Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Şimdi hocam olanlar malum, yani son zamanlarda yaşananlara baktığımız zaman bir filmin tekrarını izliyor gibiyiz. Sürekli birileri bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınıyor. Ama bu ekonomide gidişatta herhangi bir şeyi değiştirdiğini biz sıradan vatandaşlar olarak bile söyleyemiyoruz. Siz herhalde bunu çok daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısını, bir para politikası kurulu üyesini değiştirdiğiniz zaman ertesi gün doların fırlayacağını ben hiçbir uzmanlığım olmadan tahmin edebiliyorum. Ben böyle düşünüyorsam herhalde bu işi yapanlar, bu icraatı yapanlar, bu atamayı yapanlar da bunu biliyorlardır. Son zamanlarda yani Merkez Bankası başkanlarının sürekli değişmesini de buna kattığımız zaman bu bilindiği halde acaba niye böyle bir şey? Yani bu bizim anlayamadığımız bir şey mi var acaba? Nedir buradaki tırnak içinde hikmet?
Vallahi Murat, çok zor bir soruyla başladın. Bu soruyu tabii sizler gibi ben de hep kendi kendime sürekli soruyorum. Yani bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce bir kere zaten bu kararı alan, yani sürekli Merkez Bankası başkanlarını değiştiren, işte en sonda Merkez Bankası başkanının talebi üzerine herhalde iki başkan yardımcısını ve bir politika kurulu üyesini değiştiren tek adam var. O da Cumhurbaşkanı. Sonuçta o karar veriyor. Şimdi o ne düşünüyor? Bu sorunun cevabı orada gizli. Daha doğrusu ikinci bir soru da gizli. Cumhurbaşkanı ne bekliyor, ne umuyor da bu bize göre son derece riskli, yanlış gözüken kararları alabiliyor. Çünkü bunu yaptıkça Merkez Bankası'nın bağımsız bir para politikası nispeten diyelim koşullara uygun, tırnak içinde doğru bir para politikası yürüteceğine dair güven de giderek sıfırlandı. Zaten aslında bu yeni değil. Şimdi buna rağmen neden bu kararlar alınabiliyor? Bu bize hiç rasyonel, akılcı gelmiyor. Ama kendimizi belki de Cumhurbaşkanı'nın yerine koymamız lazım. Ama o zaman da spekülatif bir takım tabii gerekçeler, açıklamalar üretmek durumundayız. Daha doğrusu tahayyül etmek durumundayız. Bunun herhalde anahtarı, yani bu soruya cevap vermek zor, çok net bir cevap ama anahtarı herhalde şeyde gizli. Yıllardan beri Cumhurbaşkanı bir şeye inanmış vaziyette, bir tuhaf diyelim ekonomi teorisine. Tuhaf diyorum çünkü ne ekonomistler, ne ekonomi kuramı, ne de deneyim, şu son birkaç yılda yaşadığımız deneyim şunu göstermiyor. Enflasyon, faizler düşürülürse, yani Merkez Bankası işte politika faizini, ki o diğer bütün faizleri etkilemesi bekleniyor, yani kredi faizlerini, mevduat faizlerini, bunu düşürdüğü zaman aslında enflasyon da düşer. Neden düşer? Çünkü enflasyon artışının esas nedeni faizdir. Faizi arttırırsan enflasyon artar. Düşürürsen düşer. Şimdi Cumhurbaşkanı buna kesin inandığı artık bence tescil edildi. Hani önceden belki tereddütlerimiz vardı. Acaba faizi ne pahasına olursa olsun düşürelim mi diyordu. Bir takım olumsuz yan etkiler olsa bile, döviz kurunu arttırabilir, enflasyonu ama enflasyonu orta vadede arttırmaz. Şimdi buna inanan birisi bunları yapabilir. Başka türlü nasıl izah edeceksiniz? Şimdi sanıyorum esas problem burada. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı hakikaten Kahir ekseriyeti iktisatçıların düşündüğü gibi, buna herhalde Merkez Bankası başkanları da dahil, mevcut başkan da dahil, onlar da herhalde inanmıyorlar bu teoriye. Zaten inanmadıkları için de biliyorsunuz çok zorlandılar. Uysal düşürdü ama sonunda iş zıvanadan çıkınca belki başka şeyler de oldu, onu değiştirdi. Naci Ağbal'ı koydu. Naci Ağbal'ın inanmadığı çok açıktı. O aksini uygulamaya başladı. O da gitti. Şimdi bu geldi. Bu da aslında inanmadı. Belliydi çünkü biliyorsunuz ne kadar direndi faizleri düşürmemek için. Ama sonunda o da havlu attı. Belli ki bu son iki başkan yardımcısının ve üyenin değiştirilmesi de şeyden kaynaklandı. Yani rivayetler o ki bunlar böyle enflasyon yükselirken, güven sıfırlanmışken faiz düşürmenin enflasyonu, önce döviz kurunu sonra enflasyonu arttıracağını herhalde savunuyorlardı. Onun için de karşı çıkıyorlardı. Onlar da çıkartıldı. Demek ki aslında Cumhurbaşkanı inanıyor ki bu döviz kuru artabilir, çok geçici bir durumdur. Nihayetinde faizleri düşürmeye devam edersek enflasyon da düşer. Şimdi buna tabii...
Ama düşmüyor.
Ama düşmüyor. Ama düşeceğine inanıyor herhalde. Şimdi ikinci bir tabii açıklama daha var. Bir ikinci ihtimal daha var. Bu da tartışıldı. Özellikle bazı çevreler diyorlar ki aslında bunu biliyor ama umursamıyor. Yani esas önemli olan seçimlere, şunun şurasında herhalde bir kere en fazla 1,5 gün kaldı da büyük bir ihtimalle 2022'nin sonbaharında olabilir bir erken seçim, o zaman 1 yıl kaldı demektir. Bu son 1 yılda ne pahasına olursa olsun ekonomide canlama yaratmak istiyor. Bunun bedellerinin de aslında belki tümüyle olmasa bile, tüm vehametiyle olmasa bile farkında. Yani bedeli ne? Faizleri düşürürüz. Evet, döviz kuru da artar ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü döviz kuru arttığı zaman ne oluyor? İhracatı da nispeten olumlu etkiliyor. Dolayısıyla büyümeyi ihracat, sanayi nispeten ayakta tutabiliyor. O zaman daha da şey olur, bir büyüme olur, istihdam olur. Hatta sadece ihracat değil, ithal mallar, tüketim malları özellikle, hatta kısmen bazı ara mallar, kısmen bazı makine, ekipman da iyice pahalılaştığı için bunların içeride üretilen muadilleri varsa onlara da yönelik talep artar. Uzun lafın kısası, döviz kuru artışı enflasyonu arttırsa bile buna ben tahammül edebilirim bir yılda. Hatta onun içinde biliyorsunuz gene siyasi bir takım girişimlerde bulundu. Yani günah keçileri yarattı ama bunu isterseniz sonra tartışalım. Orada da vahim şeyler oluyor. Dolayısıyla ben için talidir enflasyonda artış. Ama nihayetinde ben seçimlere girerken daha canlı bir ekonomi, daha az işsizlikle girerim. Bunu amaçlıyor da olabilir. Yani ikinci bir açıklama, nasıl oluyor da bunları yapıyor göz göre göre, bu olabilir. Ama bunu biliyorsunuz bazı meslektaşlar da anlattılar. Özellikle ben Barış Soydan'ın T24'teki tam da bu konuyu işledi. Orada diyor ki hayır diyor, yani bunu bilinçli bir tercih değil diyor. Ki ben de doğrusu daha çok bu düşüncedeyim. Hani bizim öncelikli şeyimiz, amacımız faizleri düşürerek ekonomiyi canlandırmaktır. Tabii bu faizleri ama böyle esaslı düşürmek lazım, 100 puanla değil. Yani bunun arkasının gelmesi lazım. Dolayısıyla konut piyasasında özellikle ipotekli krediler, konut kredilerin faizlerinde tekrar düşmesi lazım. Ekonomide bir canlanmayı ben yaratayım. Ama geçici olarak enflasyon, döviz kuru artmış, enflasyon artmış. Bu o kadar önemli değil. O da diyor ki Barış Soydan, hayır bu diyor sadece bir sonuç. Böyle düşünüldüğü için hani bilhassa non-ortodoks dediğimiz, yani aykırı ana teamüllere, kurallara aykırı bir strateji, bir bile bile bir yanlış para politikası, eğer para politikasının amacı enflasyonu hakikaten düşürmekse, bunun askıya alındığı bir farklı, alternatif, geçici, tamamen seçimlere yönelik bir strateji de tabii aklı geliyor. Ama hep dediğim gibi, yani bu ancak çok rasyonel bir düşüncenin iyi kötü şeyi teraziye koyduğunuz zaman, olumlu tarafın ağır bastığı olumsuzluklara göre böyle inanılmış, planlanmış bir stratejinin ancak sonucu olabilir. Böyle mi? Vallahi ben inanmıyorum böyle olduğuna. Yani bu sadece bir sonuç, esas derdi galiba inanıyor ki Cumhurbaşkanı, faizler düşürülürse merak etmeyin hem ekonomi canlanır hem enflasyon da sonunda düşer.
Hocam şimdi çok düz bir mantıkla ve kısıtlı ekonomi bilgimle söylüyorum. Şimdi faizi düşürüyorsunuz, tamam, ama beklediğiniz gibi enflasyon düşmüyor, hatta yükseliyor. Şimdi faiz düşükse insanlar ellerindeki mevduatı haliyle haklı olarak belki de korumak için dövize yatırım yapıyorlar ya da altına yatırım yapıyorlar. Yani bu iki kere iki dört, hani bu sonra da tabii ki döviz yükseliyor, dövize böyle bir saldırı olunca.
Sadece vatandaşlar yapmıyor. Türk lirası varlıklara, hem hisse senetlerine borsada, hem tahvillere, hazine tahvillerine Türk lirası cinsinden yatırım yapmış olan yabancı yatırımcılar da bu iş çığırından çıkmak üzere değil, satıyorlar ellerindeki varlıkları ve dövize çevirip dövizi de alıp gidiyorlar. Hı hı. Yani bu görülmüyor mu? Vallahi bilmiyorum. Yani görünüyor herhalde ama dediğim gibi önemsenmiyor. Yani deniyor ki biz şimdi şeye bakalım, ne pahasına olursa olsun ben yeniden seçileyim. Bunun için de sorun şey etti, öyle o kadar garanti olmaktan da çıktı. Ciddi bir risk var. Neden oylarım düştü? Oylarım düştü çünkü ekonomide işte ona göre de çeşitli günah keçilerinin veya komplocuların eylemleri sonucunda ekonomide sorunlar oldu. İşsizlik arttı. Tabii bunun üzerine bir de bu Sayın Erdoğan'ın şeyiyle ilgili değil, bir de pandemi geldi. Hı hı. Ama şimdi iyi gidiyor ekonomi. İşte gördüğünüz gibi ikinci çeyrekte %20 küsur büyüme. 2021 %9 civarında. Orta vadeli program da öyle diyor. Genel olarak tahminler de o yönde. %9 büyüyecek. Şimdi biz daha da bunu iyice canlandıralım. 2022'ye de taşıyalım bu büyümeyi. Onun için ben olabildiğince ekonomik açıdan elverişli koşullarda bu seçimlere gireyim.
Sizin
başka türlü kazanamayacağım. Şimdi hesap bu. Ama bu hesap tabii biliyorsunuz yanlış hesap Bağdat'tan döner.
Sizin dün T24'te bir yazınız yayınlandı büyüme ile ilgili. Son kısmında da bir işsizlik parantezi de açmışsınız. Şimdi birincisi şunu soracağım. Şimdi seçimlere hazırlanıyor diyorsunuz. Ekonomiyi büyütelim, canlandıralım ama işsizlik azalmıyor ya da beklenen oranda azalmıyor. Hatta artıyor bile denebilir belki de. Şimdi size oy verecek kişiler biz hepimiz, yani biz de oy veriyoruz. Sıradan vatandaşlar, dış ticaret rakamlarına bakmıyoruz ki oy vereceğimiz zaman. Yani markette peynirin, patatesin, soğanın kilosunun ne kadar olduğuna bakıyoruz netice itibariyle. Dolayısıyla bu da sorunlu bir ve boşa çıkacak bir hamle değil mi? Bir. İkincisi, siz bu biraz önce bahsettiğim yazıda büyümeyi problemli bulduğunuzu söylüyorsunuz. Onu biraz açar mısınız? Neden bu büyüme problemli bir büyüme?
Şimdi tabii bu ilk gündeme getirdiğiniz mesele çok uzun yıllardır politik ekonomi dediğimiz, yani ekonominin siyasi boyutunu ilgilendiren bir konu. Hani seçmen davranışında, yani oy tercihinde, parti tercihinde ekonomik koşullar ne kadar etkilidir veya değildir. Şimdi tabii genel bir teamül var. Ekonomik koşullar eğer kötüleşiyorsa mevcut iktidar sorumlu tutulur ve dolayısıyla oy kaybeder. Ama siyaset bilimciler de genelde buna pek rağbet etmezler. Yani tamamen reddetmezler ama parti tercihlerinde işte ideolojik tercihlerin, psikolojik tercihlerin, lider karizmasının veyahut da ekonomide kimin sorumlu tutulacağını, tamam ekonomide koşullar kötüleşti, işsizlik arttı, yoksulluk arttı ama bundan kim sorumlu? Şimdi dolayısıyla iş daha karmaşık. Şimdi benim Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bu her iki bakış açısı da etkili oluyor. Tabii seçim olduğu gün göreceğiz ama şu anda anketler, daha doğrusu şu an demeyeyim ama son bir yılda, bir buçuk yılda durmadan anketler yapılıyor. Bunların ortalamalarını alıp takip ettiğiniz zaman da açıkça manzara şu: Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi biçimde destek kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan ciddi ölçüde başkanlık seçimlerinde önceki seçime göre çok ciddi miktarda oy kaybetmiş durumda. Birinci turda seçilemeyeceği MHP desteklese bile, ki kaldı ki MHP'nin oylarında da düşüş gözüküyor, seçilemeyeceği çok açık. Bunda, buna karşılık da tabii muhalefet diyelim. Bir kere hem CHP, İYİ Parti'de yükseliş var, özellikle İYİ Parti'de. Daha doğrusu CHP %25 civarında, işte yıllardan beri takılı kalmış vaziyette. Bugün de öyle gözüküyor. Ama İYİ Parti'de ciddi bir oy artışı var. Lafı uzatmayalım. Seçimler ortada. Şimdi buradan itibaren tabii ekonomik koşulların bunda herhalde rol oynadığı kesin. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi neden bu kadar oy kaybetti? Ne kadar etkili onu bilemeyiz. Ama etkili olduğu kesin. Onlar da bunu bildikleri için ne olursa olsun hiç olmazsa ekonomik koşulları mümkün olduğu kadar düzeltelim istiyorlar. Ekonomik koşul dediğimde işte işsizliği olabildiğince azaltalım, istihdamı arttıralım, işsizlik azalsın, yoksulluk azalsın. Bu arada yoksulluk verisi de Haziran'da yayınlanmıştı, 2020. Ciddi maddi yoksulluk ölçütü, böyle isimlendiriliyor. Onda da artış var ama neyse, bu ayrı bir konu. İşte o yoksulluğu da en azından artmasını engelleyelim, hatta mümkünse azaltalım. Ama bunun aynı zamanda yetmeyeceği de çok açık. Çünkü başka faktörler de var. Siyasi faktörler de var. O anlamda da tabii sadece para politikası, ekonomiyi canlandırma politikasının peşinde değil Erdoğan başkan. Elindeki kozları da kullanmak istiyor. İşte bir tanesi tabii dışarıda bir başarı elde etme. Örneğin Suriye'de belli ki bir operasyon hazırlığı var. Ama daha da önemlisi, bence gördüğüm kadarıyla daha stratejik bir kozu da kullanmak istiyor. O kozda ya bu İYİ Parti'yi ne yapıp edip şu şeyi, karşıdaki ittifakı, muhalefet ittifakını ben çökerteyim. Nasıl yaparsın? İYİ Parti'yi ikna ederek yaparsın. Bunu çok önceden de böyle denediler ama tabii hiçbir sonuç elde edemediler. Şimdi anlaşılan bir anayasa hazırlığı, revizyon, anayasada revizyon hazırlığı yapıyorlar. Bunu açıkça söylendi değil mi? Galiba yılbaşından önce bunu sunacağız dediler muhalefete. Ne yapmaya çalışıyorlar? İşte bir arada yol bulalım. Parlamentonun yetkilerini bir miktar, denetleme yetkilerini falan arttıralım. Hatta bakanlar da milletvekillerinden olabilsin. Hatta belki daha bilmiyoruz ne hazırladıkları taslağı. Hatta belki bir başbakan da olsun. Yani Fransa tipi bir yarı başkanlık belki. Böyle bir paketle belki ikna ederiz İYİ Parti'yi. İkna edebilirsek o zaman tamam, ben yetkilerimden, yani Cumhurbaşkanı adına söylüyorum, ben yetkilerimin bir kısmından böylece taviz vermiş olurum, devretmiş olurum ama esas gene sistem, başkanlık sistemi gene oldukça geniş yetkilere sahip olacak ama bu şekilde ben tekrar bir 5 yıl daha bu ülkeyi yönetirim. Şimdi bu hesapta olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü durup dururken hani çok memnundular biliyorsunuz bu sistem, Türk usulü başkanlık sistemi çok iyiydi. Memleket hem ekonomi şahlanacaktı, hatta şahlanmaya başladı zaten, hem çok iyi yönetiliyor, çok etkili bir yönetim biçimi, bütün bunları duymadık mı? Ne oldu da peki o günden bugüne, bu sefer geldi, yeni bir anayasa yapalım, yeni değil de işte anayasayı revize edelim, ondan sonra biraz daha arada bir yol bulalım. Şimdi ben böyle okuyorum açıkçası, ama tabii emin olamam, önce bir taslağı göreceğiz, sonra bu amaçları bu olsa bile amaca ulaşabilecekler mi, o da tabii başka bir soru. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, ekonomide buradan seçime kadar yapılabilecek fazla bir şeyleri yok. Çünkü gördüğünüz gibi yani faizleri işte bir kere 100 puan yetmez, arkasının gelmesi lazım. Bunu yaptıkça herhalde tamamen enflasyon kontrolden çıkacak. Çıktığı zaman bu hakikaten ekonomi öbür tarafta bir miktar canlansa bile hangisi daha lehte olur? Yani daha doğrusu enflasyonun artmasının çıkartacağı faturayla ekonominin öte yandan canlanmasının getireceği ödül oy bakımından teraziye konduğunda hangisi ağır basar? Bunun cevabı bile bana sorarsanız çok şüpheli. Ama onlar da biliyorlar yani iş mesele sadece ekonomi, yani düzeltsen bile yeterli olmayacak. Onun için başka kozları da kullanmak istiyorlar.
Bu sistemdeki değişiklikler ya da revizeler konusunda bir de günah keçilerinden bahsettiniz ya, şimdi bütün yetkiler bir makamda, bir kişi de demeyelim, makamda diyelim çünkü yarın bir gün oraya başka birisi de seçilebilir. Bir makamda toplandı diyelim. Şimdi hızlı olacak dendi, her şey daha hızlı yürüyecek dendi. Evet, belki öyle, ama bunun ne kadar iyi bir şey olduğu tabii tartışma konusu. Şimdi bütün yetkiler sizde ise bütün sorumluluğun da aslında sizde olması lazım. Yani doğanın kanunu gereği, yani ne kadar yetkiniz varsa o kadar sorumluluğunuz, ne kadar sorumluluğunuz varsa o kadar yetkiniz olması gerekir. Ama pek öyle gözükmüyor. Siz de günah keçilerinden bahsettiniz ve bir türlü o makama sorumluluk yüklenmiyor. Yani işte şu değişiyor, bu değişiyor, o makamdaki kişi gidiyor, başka birisi geliyor. Soğancılar, patatesçiler, fırsatçılar, zincir marketler, dış güçler tabii ki her zaman olduğu gibi zaten. Spekülatörler, şunlar, bunlar. Bunun herhalde...
Evet, şimdi dediğim gibi yani... Bir kere şeyde başta söylediğiniz çok doğru bir şey var. Vatandaş, seçmen sizin bizim gibi istatistiklere bakarak ekonomi iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, nerede iyi, nerede kötü gidiyor, onlara bakmaz. Anlamaz da zaten, neden baksın. O ne yaşıyor, ona bakıyor. Şimdi bu yaşadığında ne oldu? Bir kere belki kendisi işsiz kaldı ya da yakınları işsiz kaldı. Ücretleri, işsiz kalmasa bile ücretleri reel olarak geriledi. Satın alma gücü geriledi. Geçimde ciddi bir problem haline geldi. Bu 2020'nin daha şeyinde, işte ortalarında diyelim, yapılan gelir ve yaşam koşulları anketinde bir soru vardır. O ayrıntıya şimdi girmek istemiyorum. İki günde bir gıda... iki günde bir et, balık ve işte tavuk tüketebiliyor musunuz diye, yani gıda, beslenmeyle ilgili kritik bir soru vardır yoksulluk ölçüleri içinde. Onda mesela ciddi bir artış olmuş, 2020'nin ki ortasından bahsediyorum. Yani yapamayanlarda ciddi bir artış olmuş. Bunu gelire sahip değilim bunu yapabilecek. Belli ki o daha da arttı o günden bugüne. O zaman tabii ne yapmak lazım iktidar açısından? Ya sorumlu biz değiliz. Evet, zaten onu da söylemeye başladılar. Evet, ekonomik koşullar o kadar iyi değil ama işte bizden daha iyi yapamaz muhalefet falan filan diyorlar. Neyse, ne yapmanız lazım? Üstünüzden sorumluluğu atmanız lazım. Onun için ne yapmanız lazım? Günah keçileri icat etmeniz lazım. Bunlar da icat edilmeye başlandı işte, biliyorsunuz faiz düşüyor, döviz kuru artıyor, bu da enflasyonu arttırıyor. Ne deniyor? Çünkü Türkiye'ye kasıt var, çok kıskanılıyor. Onun için yerli yabancı komplocular dövizi kullanarak bizi yıpratmaya çalışıyor. Yani bir günah keçisi işte komplocular. Sonra enflasyon düşmüyor bir türlü. Ona da bir özellikle gıda enflasyonu, ona da bir günah keçisi yaratmak gerekiyordu. O da yaratıldı. İşte 5 tane büyük zincir, isimlerini biliyorsunuz. Benim duyduklarıma göre yani dosya son derece zayıf. Hani içerisinde rekabet, uyumlu eylem denen rekabet yasasında, yani bunlar özellikle fiyatları arttırıyor ve aralarında anlaşarak arttırıyor suçlamasıyla karşı karşıyalar. Dosya son derece zayıf. Haklı olarak diyorlar ki ya biz zaten çok düşük marjlarla çalışıyoruz. Esas enflasyon artışı üretim fiyatlarından, nitekim biliyorsunuz üretici fiyatlarıyla TÜFE arasında nereden baksanız 20 puanın üzerinde bir fark oluştu. Yani bu demektir ki daha tüketici fiyatlarına da yansıyamamış bir takım üretici fiyatları. Neyse durum böyle diyorlar. Artı bizim bu tüketici fiyatları üzerindeki şeyimiz, kontrolümüz zaten son derece zayıf, rekabet var falan filan. Neyse dosya zayıf olduğu kesin ama duyduğuma göre ciddi bir ceza verilecek. Neden? Çünkü gene sonuçta rekabet kurulu da bakacak, Cumhurbaşkanı ne istiyorsa onu yapacak. Günah keçisi alın bakın, gördünüz mü işte cezayı da yediler, demek ki gıda enflasyonu sorumlusu bunlardır demek için bu yapılacak ve marjları o kadar düşük ki ciro üzerinden cezalar kesiliyor. Hepsi çok ciddi zarara uğrayacaklar herhalde. Neyse inşallah böyle olmaz ama ben tahminimi ve duyduklarıma dayanarak tahminimi söylüyorum. Şimdi yani günah keçileri şart. Yoksa aksi takdirde tabii kim yönetiyorsa o sorumludur memleketteki durumda. Ama bunu her seçmen böyle mi görüyor? O da ayrı bir konu. Artı tabii şu bir şey daha var. Dediğim gibi illa ekonomik koşulları herkesin kötüleşmedi. Onun için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bir hala birinci parti, onun da altını çizeyim, hala birinci parti bir demir çekirdek dediğimiz oy tabanı var. Bunların bir kısmı belki ekonomik durumları kötüleşmediği için hala destekliyorlardır. Bir kısmının kötüleşmiş olsa bile yazı da gelse, tura da gelse ideolojik inanç vesaire nedenleriyle çok katı bir tercihleri vardır ve ondan vazgeçmek istemiyorlardır. O %35 civarında galiba hala bir oyu var. MHP'nin de %7 civarında, belki 8 civarında. İşte yani 40-41-42 o civara da düştü 52'den.
Bu da bize...
Ama hala çok ciddi bir desteği var. Bu desteği de ancak böyle açıklayabiliriz.
Bu da bize şunu göstermiyor mu aslında? Başkanlık sisteminin asıl zararı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olmuş gibi. Çünkü başkanlık seçimini kaybederse her şeyi kaybedecek. Oysa ki parlamenter sistem olsaydı birinci parti olup yine iktidarını en azından koalisyonla sürdürebilme imkanı olacaktı.
Kesinlikle öyle. Yani şeyle farkına varamadılar. Yani bu ille o şey ihtirası tek başına tam yetkiyle memleketi istediği gibi yönetme her alanda ihtirasının sonucu bu yeni sistem. Şimdi bunu yaparken sonradan farkına vardılar. Aslında barajı yani parlamenter sistemde işte %10 bir baraj vardı. Bunun altındaki partiler zaten meclise giremiyordu. Hele birinci parti olursanız ve ikinci partiyle aranızda da fark olursa, ki öyleydi değil mi? 25'e 45-46 nereden baksan 20 puan fark var. Bir de artı don't sistemi, yani nispi sistem, ama o nispi sistemin en adaletsiz kuralı uygulanıyor. Don't sistemi. Şimdi o teknik ayrıntılara girmeyelim. Dolayısıyla sizin bir kere tek başınıza çoğunluk sağlamanız bu koşullarda garantiydi. İki, Oylarınız hadi düştü bir ara çünkü %41-42'ye gene 2015'te oldu yani bu. Ama gene uzak ara birinci parti olacağınız için başbakan sizin lideriniz tayin edilecekti ister istemez. Yani hükümet kurma görevi sizin olacaktı. Ve elinizde çeşitli imkanlar vardı. Ortadaki partilerden alt tarafı en kötü ihtimalle bir koalisyon kurarsınız. Gene siz yönetirsiniz memleketi. Şimdi buradan bu ihtiras yüzünden öyle bir sistem getirildi ki parlamentoya seçim sistemi değişmedi de bir başkanlık sistemi ve esas seçim başkanlık sistemi olunca o zaman çıtayı birdenbire %50 artı 1'e yükseltti. Şimdi bunun o zaman çok etmediler. Bunun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bunun aslında vahim olabileceğini o zaman düşünmedi. Çünkü zannediliyordu ki %55-60 oy cepte hiçbir sorun olmaz. İlk turdan da seçildi. Nitekim ilk seçimde de öyle oldu zaten. %52 ile seçildi. Fakat bugün bu işte olan bitenler tekrarlamayalım ortaya çıkınca açıkça görüldü ki %50 artı bir barajı çok büyük sorun. Neden çok büyük sorun? Çünkü sen destekçin MHP olsa bile eğer %42-43'te kalacaksan ilk turda ki o iyi bir ihtimal gibi şu anda gözüküyor seçilemeyeceksin. İkinci turda seçilmen için kimden destek alacaksın? O zaman ortaya başka bir şey çıktı. Yani siyasetten de konuşuyoruz aynı zamanda. Halkın Demokrasi Partisi'nin seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında anahtar hale geldi. Değil mi?
Evet.
Çünkü bu seçmen bilmiyorum HDP bir başkan adayı çıkartır mı çıkartmaz mı? İşte çıkartırsa tamam ilk turda zaten o adaya oy verirler. Ama ikinci turda ne yapacaklar? Bunu ciddi endişeyle izliyor tabii. Herhalde Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyecekler. Belki sandığa giderler gitmezler. Muhalefet adayını desteklerler. Bu konuya girmek istemiyorum. Ama ortada Adalet ve Kalkınma Partisi açısından çok ciddi bir risk çıktığı görülüyor. Bunu gördükleri için de zaten sizin de kulağınıza gelmiştir. Bu Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı çok da kızmış. Bu %50 artı birine koydunuz bu anayasaya diye. Neden ilk turda kim önde geldiyse seçilmiyor? Şimdi bu sözünü ettiğim hani yeni bir revize edilmiş anayasa hazırlıyorlar ya onun içine belli ki bunu da koymak istiyorlar çünkü bunu dillendirdilerdi. Arada çıktı. Ya bu Cumhurbaşkanlığı seçimini de böyle iki tur uzatmayalım. Tek turda bitirelim. Kim önde geldiyse o seçilsin. Şimdi yani İyi Parti'yi de bu konuda ikna edebilirler mi edemezler mi bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle diyecekler ki sadece İyi Parti'ye değil CHP'ye de diyeceklerdir. CHP herhalde bunu dikkate almaz yani. Ama İyi Parti'ye ondan da ne derler bilemem. Ama şu argümanla gidecekler. Bu HDP'nin seçmenini Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçiminde anahtar haline geliyor. Geldi. Bundan bir şekilde kurtulalım. Nasıl kurtuluruz? Tabii dediğim gibi olayı ilk turda bitirmek koşuluyla. Kim? O diyecekler ki belki de ya sen muhalefette devam et. Hani işte siz de bir aday çıkartın Millet İttifakı. O ilk turda yarım puan, bir puan, 1.5 puan önde çıkarsa canı sağ olsun o seçilir. Biz razıyız buna. Ama biz çıkarsak biz seçilir. Yani ben bu hesapların da içinde olduklarını kuvvetle diyorum, tahmin ediyorum. Bir de şu bilgiyi de vereyim izleyicilere. Yani peki böyle bir başkanlık seçim sistemi var mı diye soracaksınız herhalde dünyada. Var. Bir iki Latin Amerika ülkesinde var. Galiba Peru ve Bolivya'da var. Bir de duydum en son Afrika ülkelerinde varmış birkaç tanesinde ama Afrika'yı boş verin. Fakat o şeydeki Latin Amerika'daki bu iki ülkede başka bir kural da var. 10 puanın altında olursa fark ikinci tur var. Yani birinci aday atıyorum %45 aldı, ikinci aday %43 aldı, öyle yağma yok, %45 geçirmiyor. Aradaki fark 2 puandan ibaret. Dolayısıyla o zaman 2 tur var. Yani birinci turda bitmesi için farz-ı misal işte %42 aldı birinci, öbürkünün de %31 alması lazım. Hı hı. Arkadan geleni. O zaman hakikaten bunun bir mantığı var. Denebilir ki ya fark o kadar büyük ki ikinci turda belli ki işte bu birinci gelen seçilecek. Onun için ikinci turu yapmayalım, ama bizdekilerin hesabı böyle değil tabii. Bu kuralı bakalım revizyon anayasa paketinde ne getirecekler. Ama büyük bir ihtimalle bunu da getirecekler.
Bu tarz hukuki değişiklikler için... Yani hukuken tabii bir engel yok ama siyaseten bence muhalefeti ikna etme açısından söylüyorum. O tren biraz kaçtı gibi geliyor bana, iktidar açısından söylüyorum bunu.
Haklısınız, ben de öyle düşünüyorum ama burada şeyi konuşuyoruz, yani nasıl, ne yapmaya çalışıyor iktidar?
Evet. Peki süremizi aşmaya başladık, biraz son olarak şeyi sorayım. Şimdi hızlıca hemen... bir kararsız seçmen kitlesi de var. Yani tamam, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne 1-2 puan da geçmiş olabilir. Ama yine de henüz 51'i, 55'i vesaire 60'ı bulabilecek bir düzeyde de değil. Çünkü büyük bir kararsız seçmen kitlesi de var. Birincisi, bunlar seçime gidecekler mi oy kullanmaya? İkincisi, giderlerse ne yönde oy verecekler? Şimdi şöyle bir tezde geliyor. Ya tamam, bunlar gitsin ama öbürleri geldiğinde bir şey yapabilecekler mi? Çünkü Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere çok çok fazla sorunu var ve yapabilecekler mi? Bir, ne yapacaklar? İki, biz ekonomi özelinde kalalım bu program çerçevesinde. Zaten süremiz de azaldı. Siz gözlemliyorsunuzdur mutlaka. Muhalefet parti, şu andaki muhalefet partilerinin gelecekte iktidara gelirler ise eğer uygulayacakları ekonomik politikalarla ilgili bir elle tutulur, gözle görülür, ikna edici şeyler var mı? Varsa nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
Bir kere yani sorunların, daha doğrusu temel sorun şu. Benim işte sizin sözünü ettiğiniz son yazımda da bunu vurgulamaya, açıklamaya çalıştım. Türkiye ekonomisi 2018'den itibaren bir düşük büyüme patikasına saplandı. Şimdi bakmayın siz, bu yıl diyelim %9 bile olsun büyüme olabilecek. Fakat bu tabii istisnai bir durum. Neden istisnai bir durum? Çünkü geçen yılda çok şok yüzünden, pandemi şoku yüzünden çok düşüktü gene büyüme. Ama 2019'da hatırlatırım daha da düşüktü. %0,9. Yani topladığınız zaman ilk 3 yıl 2018-2019-20 büyüme %2 bile değil. Buna %9'u eklediğiniz zaman da yani tabii ki ortalama ciddi ölçüde artıyor ama gele 3.8'e geliyor. 4'ün altında. Şimdi bunun aslında nedenlerini de iyi kötü sezebiliyoruz, görebiliyoruz. Çünkü bir, inşaatla en son birkaç yıl yüksek büyüme başarılabilmişti. İnşaat patladı balon. 2017'nin yüksek büyümesinin ardında o inşaattaki balon da vardı. Bir sürü teşvik vardı vesaire vardı. Neyse, makroekonomik dengeler bozuldu. Ve 2018'den beri aslında ard arda düşük büyüme gidiyor. Şimdi bunun sonucunda sanayinin geri kalması, yeterince lokomotif rolü oynayamaması, iki, belki de bu nedenden ötürü verimlilik artışlarının hemen hemen durması, bu 2018'den sonra ne olduğunu tahminen söylüyorum. Bizim yayınladığımız Asaf Hoca ile birlikte, Asaf Savaşakat ile birlikte bir İngilizce kitap edit ettik. İçinde Darun Acemoğlu'nun, işte çeşitli öndeki Şevket Pamuk vesaire de gelen iktisatçılar da bölümleri yazdılar. Başlığını da koymuştuk, Türkiye ekonomisi yol ayrımında. Aslında o yol ayrımını da doğru tahmin etmişiz, yanlış yola girdi. Ama o kitapta 2014-2018 döneminde, önceki dönemlerinde analizi var. hem yüksek büyüme hem toplam faktör verimliliğine dayalı bir büyüme, verimlilik artışları, yani kaliteli ve kapsayıcı bir büyüme vardı. Dolayısıyla bu sayede de hem gelir eşitsizliği Türkiye'de biliyorsunuz çok yüksektir, az da olsa iyileşti, yoksulluk şeyleri de, göstergeleri de kısmen iyileşti. Ama 2014-2018'de büyümenin kalitesinin açıkça düştüğünü bu kitapta da analiz etti Ozan Bakış, benim Betam'daki yardımcım Profesör Ozan Bakış bu analizi yaptı. Sıfıra yakın toplam faktör verimliliği 2014-2018. Yani Türkiye ekonomisi pandemi mandemi veyahut da inşaat patlamasından önce zaten bir düşük büyüme, kalitesiz büyüme şeyine girmişti. Yoluna girmişti. Şimdi bunun çok açık bir şekilde sonuçlarını görüyoruz. İster IMF, ister OECD vesaire olsun, bunlar 2021 için tamam, bu istisnai koşullarda yüksek büyüme, ama bu bir telafi büyümesi. Ama 2022-2023 dediğiniz zaman verdikleri tahminler %3-4 arası. Yani dediğim gibi son 4 yılı daha, bu yılı %9 kabul et, %3.8 ortalama büyüme. Şimdi büyüme var mı? Var. Bu kriz değil. Kriz yok. Ama Türkiye için hele bundan önceki 20 yıl ortalama %6'nın üstünde büyümüş bir ekonomi için bu %4'ün altında büyüme kesinlikle yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü biz hala çalışabilir nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla her yıl iş gücü piyasasına 800-900 bin insan giriyor, genç kuşak giriyor. Artık kadınlar da, şimdi bu son iki yılı bir kenara koyun, kadınlar da çok ciddi ölçüde, yani daha önce inaktif kadınlarda, genç, yeni üniversiteyi bitiren, liseyi bitiren kadınlardan söz etmiyorum. Evde oturan orta yaşlı kadınlar bile iş gücü piyasasına ciddi biçimde girdiler. Dolayısıyla siz nereden baksanız en az yılda 800-900 bin yeni iş yaratacaksınız ki bu işsiz sayınız, işte şimdi 4 milyon dar anlamda işsiz, hiç olmasa artmasın. Bunun içinde nereden baksanız %5'in altında büyümeyle mümkün değil bu. %4'ün altında büyüme demek ya işsiz sayısı artacak ya çalışan sayısının oranı düşecek, istihdam oranı diyoruz. Yani 100 tane çalışabilir nüfus varsa, bu iyi kötü işte 48 falandı bunun içinde çalışan sayısı. Bu düştü zaten 42-43'e, bu daha da düşer. Hani sırf işsiz sayısına bakıp da bir şey diyemezsiniz. Çünkü orada da sorunlar yaşıyoruz. İşte dar anlamda diyoruz ona. Ancak iş arıyorsa işsiz olarak kabul ediliyor. Önemli bir kesiminde iş aramaktan vazgeçtiğini gördük son 1-1,5 yılda. Onlar da buharlaşmadıkları için tabii başka bir grupta ortaya çıkıyorlar. Nitekim TÜİK de geniş anlamda da işsizlik şeyleri yayınlanmaya başladı. En son DİSK'in yayınladığı raporda 8 milyona yakın hesaplıyor. Yani nereden baksan bir aslında işsiz sayısı 6-7 milyon. Şimdi sen bu büyüme böyle giderse, yani düşük büyüme patikasında Türkiye giderse çok ciddi bir toplumsal sorun, tahammülü zor bir toplumsal sorun birikmeye başlayacak. İşsiz sayısı ister darı olsun ister genişi olsun, her neyse sonunda para kazanamayan, geliri olmayan insan sayısı arttıkça haneler de yoksullaşacak önemli bir bölümü. Bu Allah aşkına yani ciddi bir tehdit değil mi? Dolayısıyla lafı uzatmayayım. Muhalefetin bu temeldeki sorunları, yani nasıl Türkiye'yi yeniden kaliteli, kapsayıcı ve verimlilik artışlarına dayalı bir büyüme patikasına sokacaklar. Önlerindeki görev bu, ödev bu. Başkanlık kazandılar. Umalım parlamentoda da çoğunluğu kazandılar. Memleketi yönetecekler. Tamam, nasıl ekonomide bu dediğim görevi yerine getirecekler. Bunu herhalde onlar da düşünüyor. İktisatçıları var. Tabii tehlike de şu, öyle bir durumda ki sosyal transferleri öyle hesapsız bir şekilde arttırırsan, hani işsizlikle, yoksullukla mücadele edeyim diye popülist bir takım politikaları öne alırsa o da tehlikeli, çünkü kaynaklar sınırlı. Yani kaynakları sen olabildiğince öncü firmalara Ar-Ge'yi geliştireceksin, yeni teknolojiler, yeni mallar, değil mi? Katma değeri yüksek, ileri teknoloji mallar. Zaten ihracat da uzun solukta öyle artar. Bak şimdi ihracat artıyor 1,5-2 yıldır. Neden artıyor? Çünkü Türk lirası yerlerde süründü. Bu da iş değil. Yani dolayısıyla muhalefetin de önünde çok ciddi bir şey var. Sorunlar yumağı var ekonomide. Nasıl öncelikler belirleyecekler? Kısa vadede işler kolay. Ben söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kazansın, ertesi gün döviz kuru da düşer. Çünkü çok basit bir nedenle en azından herhalde öyle yapacaklardır. Başka türlüsünü düşünemeyiz. Bu sözünü ettiğim kurumların başına bu işi gerçekten yürütebilecek ve bağımsız bir şekilde yürütebilecek uzman insanları getirip koyacaklardır. Bu bile bir 3-5 ay şeyi ferahlatır. Ama temel sorunları çözmez. Adam değiştirerek bu sözünü ettiğim büyüme sorununun şeyini tıkandığı yerlere üstesinden gelmez bu. Onun için bunlara yönelik ciddi reformlar, şeyi değiştirecekler, teşvik sistemini baştan aşağı değiştirmeleri lazım falan. Tabii başka şeyler de olabilir. Batı'yla özellikle Avrupa Birliği'yle daha açık ve iyi ilişkiler kurulabilirse, mülkiyet haklarına güvence, hukuk devleti çok önemli. Hukuk devletini yeniden tesis ederlerse doğrudan yabancı sermaye de gelmeye başlar. O da çünkü biliyorsunuz son derece azaldı. Hı hı. Bunları yapabilirler ama yani işleri zor, kolay değil. Bunu şimdiden de hazırlamaları lazım Allah aşkına. Yani bir yıl sonra eğer o seçimler bir yıl sonra olacaksa umarım şimdiden zaten ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Yani biraz fazla şey odaklılar. Hani nasıl iktidarı yaptığı hataları yüzüne vururuz, bunların sonuçlarını kamuoyuna anlatırız, bununla meşguller. Ortada ben daha bir şey görmem. Ha bir de tabii şeyle meşguller. Onda da haklılar. Bu parlamenter rejime, güçlendirilmiş parlamenter rejimine dedikleri sisteme nasıl dönecekler? Burada epey yol aldılar. Bu olumlu. Ama ekonomiye dair ben ortada daha henüz bir plan program görmüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bayağı da uzun sohbet ettik. Sağ olun, ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim ben de.
Evet, bugün Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'le hem ekonomiyi hem siyaseti konuştuk. Birbirleriyle ilişkilerini konuştuk. Ekonomi sadece ekonomiden ibaret değil. Bunu da bir kez daha vurgulamış olduk bu yayınla birlikte. Hafta sonu siyaseti izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.